Ayrım 22.
Ertesi gün Ardeşen'e uğra. Orada çok sevdiğim öğrencilerim var. Beni arayıp soranlar onlar zaten. Ardeşen'de de bir gece kal, oradan Trabzon'a dön. Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde beraber öğretmenlik yaptığın arkadaşlarını ölmeden gör. Sonra atla vapura doğru Samsun. Samsun'daki akrabalarını, İstiklal İlkokulu'nu, Samsun Lisesi'ni, sakalık yaptığın sokakları gör. Samsun'dan bin vapura, Karadeniz'i doya doya seyrederek İstanbul'a geri gel. Dinlen biraz evinde, sonra koy pasaportunu cebine, bin arabaya doğru Selanik. Oradan da kayalara git. Pelvan babanın, İbrahim dedenin, annenin, babaannenin, halanların, amcanların anlata anlata bitiremedikleri kayaları, Çor köyünü gör, toprağı dinle, suyunu iç, dön gel İstanbul'a. Gönlüm böyle diyor, bunları istiyor. Ne yapsam, ne etsem söndüremiyorum içimdeki ateşi. Sana aradığım Minoğlu'nun kızlarını bulabilmen için yardımcı olamadım. Ama aramaya devam et. Kızları ölmüşse bile torunları sağdır. Keşke gücüm yetse de birlikte arasak, bulup versek çeyizlerini. Vraşnolu Refet Özkan. İlkokul öğretmenim, sen Türkçe bile bilmiyorsun diye alnıma tükürdü. Serinliğini şu an bile duyar gibi oluyorum. Refet Özkan 1931'de Honaz'da doğdu. Hisar Mahallesi'nden okuyan, yüksek öğrenim yapan ilk ve tek kişiydi. Isparta Gönen Köy Enstitüsü'nü ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Honaz'da ilkokul öğretmenliği, Sivas, İzmir ve İstanbul'da ortaokul öğretmenliği yaptı. Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS ve Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği'nde, TÖBDER'de sorumluluklar üstlendi. TÖS Kartal Şube Başkanı iken tutuklandı. THKPC iki davasından yargılandı, mahkum oldu, 1974 affıyla serbest bırakıldı. Honaz'da Hisar Mahallesi'nde devrimci, ilerici kişiliğiyle sembolleşti. Mübadelenin çilesini çekmiş bir öğretmen olarak gördüklerini, yaşadıklarını şöyle anlattı. Annem babam 1924 yılında Lozan Anlaşması gereğince mübadil olarak Manastır vilayeti Grebana kazası Vraşno köyünden gelmişler, Honaz'a iskan etmişler. 7 yıl sonra ben doğmuşum. Çocukluğum, gençliğim Honaz'da geçti. Mübadele öncesi dönemi yeniden iskan edilişlerini, Honaz'da çektiklerini babamdan, annemden, yakın akrabalarımdan uzun uzun dinledim. Muhacir bir ailenin çocuğu olarak muhacirlik denen o zor yaşamı her yönüyle yaşadım. Dedem İslam Efendi diye anılıyordu. Vraşno köyünün en zenginlerinden biriymiş. Yunanlı eşkıyalar bir gece basmışlar evi, para istemişler. Dedem iki teneke altını önlerine koymuş. Babamın anlattığına göre yetinmemişler. Gerisini göster diye zorlamışlar. Göstermeyince bir gül ağacının dibinde söylentiye göre kör bir testere ile boynunu kesip öldürmüşler. Babama geçmişler, daha 20 yaşında bir gençken paranın gerisini çıkartmak için baldırlarına bıçak saplamışlar. Bakmışlar ki bir şey çıkmıyor, öylece çekip gitmişler. Babam Osmanlı zamanında askere gitmemek için bir süre Vraşno'da imamlık yapmış. Mübadelede Vraşno ve Kastro köylerinden tam 65 hane Honaz Hisar Mahallesi'ne iskan edilmiş. Mahallemiz kuru çay denilen yazın kuru, kışın sulu bir çayla yerli halktan tamamen tecrit edilmiş durumdaydı. Bu tecrit edilmişlik bizden önce Rumlar zamanında da varmış. Türkçe bilmiyorduk. Ana dilimiz Rumcaydı. Türkçe öğrenebilmemiz için yerli halkla kaynaşmamız, iç içe yaşamamız gerekirdi. Ama bizler sanki doğal bir sınırla, kuru çay denilen derin bir dereyle Honaz'ın yaşamından koparılmıştık. çocukların ilkokula kadar Türkçe öğrenme, konuşma olanağı hiç yoktu. Türkçe konuş sözü geçince yaşamım boyunca hiç unutamadığım bir olayı yeniden yaşarım. İlkokula başladığımın ilk günüydü. Öğretmen bana bir soru sordu. Ne sorduğunu anlayamadım. Rumca olarak "Anga televeno" anlamıyorum yanıtını verdim. Küplere bindi, üstüme yürüdü. "Tu senin yüzüne, ne biçim Türksün sen, Türkçe bile bilmiyorsun" deyip alnıma tükürdü. Hala şu an bile alnımda serinliğini duyar gibi oluyorum. O kadar dokunmuştu ki bana. Sonra Türkçeyi öğrendim. Türkçe öğretmeni oldum. Aradan yıllar geçti. O öğretmenimle karşılaştım. Kendisine bana yaptığı eğitsel hatayı hatırlattığım zaman da "Eğer o zaman senin yüzüne tükürmeseydim, sen Türkçe öğrenemez, Türkçe öğretmeni de olamazdın. İyi ki yüzüne tükürmüşüm de seni teşvik edip Türkçe öğretmeni olmanı sağlamışım" deme gafletine düştü. Günlük yaşamım her alanında, tarlada, bahçede, her fırsatta yerliler tarafından gavur çocuğu, gavur dölleri gibi küfürlerle aşağılanırdık. Okul yaşamında muhacir çocukları çok başarısızdı. Türkçe bilmemek bu başarısızlığın en önemli nedeniydi. Uygun yöntemlerle Türkçe öğretmek kimsenin aklına gelmiyordu. Çocuklar bile dışlardı bizi. Eğer ana dilimizde Rumca eğitim görme olanağımız olsaydı, hem uyumumuz hem de başarımız çok daha iyi, çok daha sancısız olurdu. Ben 400 kadar insanın oturduğu Hisar Mahallesi'nde okuyan ilk ve tek çocuktum. Benden sonra kız kardeşim de okudu. Ben ve kardeşim şanslıydık. Çünkü annemiz Vraşno'da okula gitmiş, Latince harfleri okuyup yazabilen tek kadındı. Latin alfabesinin kabulünden sonra Rumlardan kalan kilisede açılan millet mektebinde yetişkinlere yeni harfleri öğretti, öğretmenlik yaptı. İlkokulda bana çok yardım etti. İkinci büyük şansım köy enstitülerinin açılmış olmasıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Sığır güdüyordum, çağırdılar, ilkokula gittim. Bizim baş öğretmen beni tanımadığım iki kişiye gösterdi. Yalın ayaktım. Tanımadığım o kişilerden biri bana sorular sordu, kitaptan bir bölüm okuttu. İki satır yazı yazdırdı. Ne olduğunu anlayamadım, soru soran, "Aferin, aferin, kazandın" dedi. Sonradan öğrendim ki biri Gönen Köy Enstitüsü'nün müdürü, diğeri de öğretmeniymiş. Köyleri dolaşıp enstitüye öğrenci topluyorlarmış, beni de seçmişler. Ben pek gitmek istemedim. Babam da pek gönüllü değildi. Fakat annemin kesin isteği üzerine sığır çobanlığını bırakıp köy enstitüsünün yolunu tuttum. Günen yıllarında da muhacir çocuğu olmanın olumsuz etkisini hissederdim. Öğretmenlik yaşamımda TÖS'te çeşitli düzeylerde sorumluluklar aldığımda göçmenlik olgusunu, kültürel farklılıkları düşündüm. Bu farklılıklar henüz giderilebilmiş değil. Göçmen bir insan kendi kişiliğini, kimliğini oluşturan geçmişinden bir türlü kopmak istemiyor. Gelip yerleştikleri yerleri, yerli halkın tutumu, bakışı, tavrı da bunda önemli bir belirleyici oluyor. Göçmen bir insan kendi kültürel değerlerinin, ruhsal biçimlenmesinin, yaşam tarzının hoşgörüyle kabul edilmesini, özgür bir uyumun olmasını bekliyor. Devletin uyguladığı kültür politikası da eğer baskıcı, tek taraflıysa sorunun çözümünü zorlaştırıyor. Aşağılayıcı, zorlayıcı, ayrımcı tutum ve politikalar yanlış, gelişigüzel bir iskanla tecrit edilmiş durumda kalan göçmen kitlesinin kendi içine kapanmasına yol açıyor. Kendi kökenine daha sıkı sarılması sonucunu doğuruyor. Türkiye'de yalnız Yunanistan'dan gelen göçmenlerde değil, Kafkaslardan gelmiş Çerkezler'de, Abazalar'da, hatta iç göçe, mecburi iskana tabi tutulmuş Kürtler'de de benzer sorunlar, uyum güçlükleri sürüp gidiyor. Aslında Türkiye'nin çok renkli mozaiğini meydana getiren özelliklerini silmek yerine, mozaiğin her parçasının kültürel değerlerini daha belirgin hale getirerek, özgün gelişmesinin olanaklarını yaratarak daha uyumlu, daha toleranslı bir kompozisyon yaratılabilirdi. 70 yılı aşkın bir zaman geçti ama hala herkes kendi bildiği türküyü söylüyor. Ortak bir çizgide birleşme olanağı bulunamadı. Artık dünyada ve ülkemizde bundan sonraki göçlerin daha sağlıklı olması için ne yapılabilir sorusunun yanıtını aramak yerine göçleri gerektiren nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. Eğer bu yapılmıyor da ille de bir göç söz konusu oluyorsa öncelikle o göçün altyapısı hazırlanmalı. Doğal ortamın benzerlikleri, kültürel sosyal özellikler göz önüne alınmalı. Göçmenlerin yerli halkla en sağlıklı kaynaşma, uyuşma koşulları önceden düşünülüp taşınılmalı. Mübadeleyle ya da zorunlu olarak canını kurtarmak için Yunanistan'a gitmiş, evlerini, mallarını kullandığımız Anadolu Rumlarının da bizim yaşadığımız benzer zorlukları, özlemleri çektiğini biliyorum. Bu büyük yıkıma, kopuşa yol açan olaya ne Anadolu Rumları, ne de Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler neden oldu. Büyük devletlerin çıkarcı politikaları bizlerin başında patladı. Bu yıkım politikasını planlayıp Yunanistan ordusunu İzmir'e çıkaranlar çoktan yok olup gittiler. Ama bu olayın acı sonuçlarını bizler çok uzun yıllar yaşadık. İster Yunanistan topraklarında doğup buraya gelmiş, ister Türkiye'de doğup büyüyüp Yunanistan'a gitmek zorunda bırakılmış halklar olarak artık barış içinde yaşamanın yollarını arayıp bulalım. Yaşadığımız, düşmanımızın bile başına gelmesini istemediğimiz o büyük yıkım ve bozumu kalıcı bir barışın, gönülden bir kardeşlik düşüncesinin temeli yapalım. Türk ve Yunan halklarının yeni kışkırtmalarla birbirine düşman edilmesini önlemeye çalışalım. Bu duygu ve düşüncelerle evlerini, mallarını kullandığımız Honazlı Rumlara ve bırakıp geldiğimiz atalarımızın evlerini, topraklarını kullanan Rumlara içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bulursan Minoğlu'nun kızlarına, torunlarına dostluk ve kardeşlik duygularımı ilet. İbrahim İşler ve Refet Özkan, Ayvalık ve çevresinde çok sayıda muhacir yaşadığını, bu insanlardan Denizlili Rumları sorabileceğimi söylediler. Önerilerini yararlı buldum. Selçuk, Çirkinci'ye gitmeden önce Ayvalık'a uğrayıp yaşlı muhacirleri araştırmak daha mantıklı geldi. Ayvalık'a pırıl pırıl bir sabah aydınlığında vardım. Denizin ferahlığı insanın yüzüne vuruyor. Daha Ayvalık'a varırken camileştirilmiş kiliseler, Rum mimarisinden örnekler hemen göze çarpıyor. Otobüsten indim, biraz sahilde dolandım. Kapısına, duvarına satılık Rum evi duyuruları asılmış evleri gördüm. Sonra yol yorgunluğunu atmak için denize bir kol gibi uzanan eski bir Rum yapısı olduğu anlaşılan pastaneye gittim. Çayımı getiren garsona, "Burada muhacirler en çok nerelerde, hangi mahallelerde oturur?" diye sordum. "Ayvalık'ın içinde de vardır ama en çok Cunda Adası'nda yaşarlar. Rum evi almak istiyorsan orada çok bulunur," yanıtını verdi. Öğle sıcağı iyice bastırmadan Cunda Adası'nın yolunu tuttum. Yol tepenin sırtına varınca Cunda Adası'ndaki yerleşim yeri görülüverdi. Etraftaki zeytinliklerin bağrına dikilmiş siteler, yazlık evler, villalar henüz adanın doğal güzelliğini yok edememiş. Evlerin arasında kubbeli büyük bir kilise ayakta kalabilmiş. Son durakta indim. Deniz ve adalar, Ege budur işte. Güzellik budur, görmediysen gör diye gülümsüyordu. Denize diklemesine inen taş döşemeli dar sokaklardan geçerek kilisenin yanına gittim. Kilise çevresindeki yapılarla bütünleşmiş bir güzellik abidesiydi. Demir kapısından içeri girdim. Böyle bir güzellik böylesine nasıl tahrip edilebilirdi? Kubbeyi tutan dört ana sütun çatlamış, yarılmış ama felaketlere diz çökmemişti. Kutsal resimler kör bir kinle tahrip edilmiş, özellikle gözler oyulmaya çalışılmış. İçerideki 4 turist bayan ağlamamak için dudaklarını sıkıyordu. Avludaki papaz evinde yaşadığını söyleyen yaşlıca biri duyduklarını, bildiklerini anlatıyordu. Sapasağlamdı geldiğimizde, yağmalandı. Ahşap kısımları kırılıp yığıldı, ocaklarda yakıldı. Tabanı mermer ve mozaiktendi. Para bulacağız diye 1946'da kaymakamın izniyle kazıldı, paramparça edildi. Değerli şeyler çalınıp götürüldü. Uzun yıllar ahır olarak kullanıldı. Sonradan ben temizledim. Kapısına kilit vurdum. Hüzün ve utançla kapıdan çıkarken beyim bir sigara parası diye elini uzattı. Kapısını kilitsiz bırakma. Al bakalım sana bir sigara parası. Yaşlı birini bulmalıydım. Sokakta karşılaştığım bir hanıma sordum. Buranın gelmişini geçmişini iyi bilen yaşlı bir insan tanıyor musunuz? Tanıyorum. Pansiyoncu İsmet Altay Hanım çok iyi bilir. Gelin götüreyim sizi yanına dedi iştenlikle. Kilisedeki manzara karşısında yüzümü kaplayan hüzün bulutları bana yol gösteren hanımın sıcak ilgisiyle biraz dağıldı. Giritli İsmet Altay. Girit, Akdeniz'in cenneti. Suyu bol, meyvesi bol, havası çok güzel. Bahar gibi geçerdi kışlar. Oranın her şeyi güzeldi. Vatanımız çok kıymetli bir yerdi. İnsanları insandı. İsmet Altay Hanım'la sahibi olduğu Altay Pansiyonu'nun arka bahçesinde rengarenk çiçeklerin arasında konuştuk. Geçen yıl Yunanistan'a gittiğini, Minoğlu'nun kızlarını aradığımı, bulursam Ayşe nineme emanet ettikleri çeyizi vereceğimi söyledim. Heyecanlandı. Derinden bir ah çekti. Rumca mı, Türkçe mi anlatayım? Rumca bilmiyorum. Ben ikisini de iyi bilirim diyerek başladı Türkçe anlatmaya. Türkçesinin yetmediği, zorlandığı yerde Rumca söylüyor, çevresindekilerin yardımıyla Türkçe'ye çeviriyordu. Keşke bulsan, bulsan da versen çeyizlerini. Açmamış çiçek gibi durur kızların çeyizi yüreklerinde. Biz Girit'ten geldik. Girit'ten ayrılmadan önce İzmir'den, köylerden Rumlar geldi. 2-3 ay beraber yaşadık. Ama Denizli taraflarından gelen kimse görmedim. Kolay mı insanın yerinden, yurdundan kopması? Kolay mı evini, barkını olduğu gibi bırakıp ayrılması? Biz bu acıları çok çektik. Ben bu acıları çok yaşadım. Biz Girit'in Resmo bölgesindeniz. 12 yaşımda ayrıldım. İlkokulu Yenile bitirmiştim. Annem, babam, kardeşlerim, teyzemlerimle birlikte geldik. Hiç unutmam geldiğimiz günü, şimdi gibi gözümün önünde. Günlerden 26 Mayıs 1924'tü. Biz son Türkiye vapuruyla geldik. Bu vapur daha önce 2 sefer yapmıştı. Hanya ve Resmo'daki insanları aldı. Biz son Türkiye vapuruyla geldik. Kalanlar bir Yunan vapuruyla Ağustos ayında geldi buraya. Hanya'da, Kandiyada ve Resmo'da Türkler yaşıyordu. Girit, Akdeniz'in cenneti. Öyle güzel yerdi ki, anlatamam size. Suyu bol, meyvesi bol, havası çok güzel. Bahar gibi geçerdi kışlar. Oranın her şeyi güzeldi. Vatanımız çok kıymetli bir yerdi. İnsanları insandı. Venizelos Giritli'ydi. Hanya'dandı. İsmet Paşa ile oturup mübadeleye karar vermişler. Buradaki Rumlar oraya, oradaki Türkler buraya gelecekti. Mecburduk. Kimse sormuyordu. Gidecek misin, kalacak mısın diye. Annemin adı Nafize, babamın adı Hüseyin'di. Annem sokakta çarşaf giyerdi, ev hanımıydı. Babam bir Rum fabrikasında makinistti. Ayrıca belediyede kantarcılık yapardı. İki işte çalışıyor, çok para kazanıyordu. Çok güzel geçiniyorduk. Girit'te her şey bol ve güzeldi. Evimiz soyadı Sarı olan zengin bir Giritlinin hamamıyla bitişikti. 3 odalıydı. Mutfağımız vardı. Bir merdivenle yukarı çıkıyorduk. Asmalarımız vardı. Üzümleri tatlı olurdu. İlkokulda hem Türkçe hem Rumca okunuyordu. Fakat Rum çocuklarıyla Türk çocukları ayrı okuyordu. Rum ve Türk öğrenciler pek görüşmüyordu. Hem Rum hem Türk öğretmenimiz vardı. Mahallemizde Rum komşularımız vardı. İyi geçiniyorduk. Aramızda kavga dövüş yoktu. Ama ne biz onlara gidiyorduk ne de onlar bize geliyordu. Annemin gitmediği yere biz de gitmezdik. Gitmek istesek de bırakmazlardı. Annem sadece Rum komşumuz Varvara ile görüşürdü. Varvara'nın çocuğu yoktu. O bize gelir gider ama annem Varvara'ya gitmezdi. Annem, Varvara, sen beni evine davet ediyorsun ama ben erkeklere görünmem. Biz Müslüman kadınları yabancı erkeklere görünmeyiz. Türk erkeklerine de görünmeyiz. Onun için beni hoş gör derdi. Ben mandolin kanun çalardım. Girit'te bir Rum bayan öğretmenden özel ders almıştım. Güzel türküler de söylerdim. O zamanlar Rumca meşhur bir türkü vardı. Evde çalıp söylerdim. Türkçe'ye çevirmek zor ama şöyle bir şeydi. Ah o güzel kadın neredesin? Çok çapkındın. Seninle yaşamak istedim. Yaşayamadım. Ah o güzel kadın neredesin? Seninle güzel günler geçireyim istedim. Geçiremedim. Ah o güzel kadın neredesin? Buraya geldikten sonra ne mandolin çaldım ne kanun. Hepsini bıraktım. Burada başka türlüydü hayat. Gurbete çıkmıştık. Eski neşemiz kalmamıştı. Şimdi gene mandolinim var ama oğluma verdim. Harp çıkınca huzurumuz bozuldu. Resmo'da Rumlarla Türkler arasında kavga dövüş olmuyordu. Ama köylerde oluyormuş. Cuma namazı kılmak, alışveriş etmek için şehire gelen Müslümanları yollarda öldürüyorlarmış. Öyle duyuyorduk. İzmir'de harp oluyormuş. İzmir Rumları çok zorda kalmış. İzmir'den, köylerden muhacir Rumlar geldi. Hükümet evlerimizin yarısını onlara verdi. Çok güzel İzmir Rumcası konuşuyorlardı. Biz daha kaba bir Rumca konuşuyorduk. Ama birbirimizin konuşmasını anlıyorduk. Girit'ten ayrılıncaya kadar onlarla beraber kaldık. İyi insanlardı. Mübadele kararı çıkınca herkesin neyi var neyi yoksa yazdılar. Evimizi barkımızı olduğu gibi bıraktık orada. Babamın çalıştığı fabrikadaki Rum arkadaşları bizi uğurlamaya geldi. Zaharidos adlı zengin arkadaşı bir sandal tuttu, bizi açıkta bekleyen Türkiye vapuruna kadar götürdü. Ayrılırken babama sarılıp ağladı. Bizi gözü yaşlı uğurladı. Vatanımızdan ayrılmak çok zordu. Gözü yaşlı ayrıldık Girit'ten. Ben kedimizi de alıp getirdim yanımda.